Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 2 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 8 Şaban 1442 ve miladi 22 Mart 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Nevruz Özel Programı, Dünya Su Günü, Biyolojik Tehditler, Ülkelerin Yükümlülükleri adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler.
İslam İnkılabı rehberi Amerikalıların bize karşı yaptıkları yanlıştı. Aynı şekilde bölgeyle ilgili olarak da kararları tamamen yanlış dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Batı Asya bölgesinin diyaloğu her zamandan daha çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Kara Kuvvetleri Komutanı ordumuz güçlü bir şekilde ülke sınırlarını düşmana karşı savunuyor dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekinme kararı derin hayal kırıklığı yarattı dedi. Amerikan halkı Rusya'dan Biden'ın Putin'e katil demesinden dolayı özür dilerken Trump sosyal medyaya geri dönüyor. Şimdi haberler. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei nükleer anlaşma konusunda Amerikalılara güvenilmeyeceğini belirterek Amerikalılar hem bize karşı hem de bölgeyle ilgili bütün siyasetlerinde yanlış yaptılar dedi. Ayetullah Hamenei, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı münasebetiyle dün canlı yayında konuşma yaptı. Ayetullah Hamenei konuşmasında önce Hicri Şems'i 1300 yılından 1400 yılına girişin mukayesesini yaparken bir asır önce Rıza Han'ın diktatörlüğünün başlangıcıydı ki İran'da bu gerçekte İngiltere'nin Rıza Han'ın eliyle gerçekleştirdiği bir darbeydi. Ama yeni Hicri Şems'i takvime göre bu yıl seçim yılıdır. Yani ülkenin bağımsızlığı ve istiklali ve halka dayalı olmasıdır dedi. İslam İnkılabı rehberi birkaç ay sonra İran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini ülkenin yeniden yapım, onarım, kalkınma için bir seçim niteledi ve seçimin önemine vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi İlaç ve tıbbi malzeme ithal edemeyen bir milleti boykot etmenin cinayet ve suç olduğunu, bu suçun Amerika gibi bir ülkeden geldiğini söyledi. Ayetullah Hamenei, yaptırımların ülkemiz için suç olduğunu ancak bu tehdidi fırsata çevirebilmemizin de bir fırsat ve menfaat olacağını belirterek çalışkan gençlerimiz malların dışarıya bağımlı olduğu bazı alanlarda çok çaba gösterdiler ve bu konuda ülkeyi kendine yeterli hale getirdiler dedi. İslam İnkılabı rehberi önceki Amerikan Başkanı Trump'ı İran'ı zayıf bir konuma sokmak için azami baskı politikası tasarladığını ama başaramadığını, kendisinin siyaset sahnesinden silindiğini, İran ise güç ve haysiyetle ayakta durduğunu söyledi. Nükleer anlaşmaya denilen İslam İnkılabı rehberi nükleer anlaşmayla ilgili olarak İran'ın tutumu ve politikasının açık olduğunu söyledi. İslam İnkılabı rehberi Amerikalıların İran'a karşı tutumu ve hatta bölgedeki her konudaki yanlış siyasetlerini eleştirerek Siyonist rejimi ve Suriye'deki gaspçı varlığını desteklemenin ise kesinlikle yanlış olduğunu bildirdi. İslam İnkılabı rehberi Müslüman ümmetin Filistin meselesini unutmayacağını ve bazı rejimlerin terör rejimi İsrail ile arasındaki ilişkilerin normalleşme konusunda pek fazla önemli olmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Batı Asya bölgesinin diyaloğa ve kapsamlı bölgesel düzenlemelerin oluşturulmasına olan ihtiyacını vurguladı. İran'a göre dün Twitter sayfasından açıklama yapan Said Hatipzade, Suudi Arabistan'ın Körfez İşbirliği Konseyi adına İran karşıtı açıklamasına atıfta bulunarak, İran Dışişleri Bakanı tarafından Katar Emiri'nin Tahran'a sunduğu mesaja cevaben bölgesel diyaloğun vurgulanması gerektiğini vurguladığı cümlesine yer verdi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü bölgemizin kapsayıcı bölgesel düzenlemeleri artık her zamankinden daha fazla müzakereye ve çoklu katılımlı bölgesel şekillenmeye ihtiyaç duymaktadır, dedi.
İran Kara Kuvvetleri Komutanı Kermanşah sınır şeridine ziyaret sırasında İran ordusunun düşmana karşı güçlü bir şekilde durduğunu, ülke sınırlarını savunduğunu söyledi. Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomerz Haydari yeni yıl münasebetiyle Kermanşah sınır şeridini ziyaret etti. Sınırın sıfır noktasında yer alan Nef şehri ziyaret eden Haydari, Allah'a şükür kara kuvvetleri sınırların güvenliğini sağlamada çok başarılı oldu. Bugün ülke sınırları çok gelişmiş sistemler kullanılarak tam olarak izleniyor, dedi. Düşmanın ekonomik boyutta İran sınırlarından her türlü kaçak mal ithal etmeye ve ihraç etmeye çalıştığını belirtti Haydari. İran ordusunun güçlü bir şekilde ve ihtiyatla düşmanlara karşı durduğunu, onların Şam emellerini gerçekleştirmelerine asla izin vermeyeceğini söyledi.
Yeni uluslararası sıralamalar İran üniversitelerinin daha üst sırada yer aldığını gösteriyor. Muhabirimizin bildiğine göre Times 2021 sıralamasında İran'ın Kürdistan Tıp Bilimleri Üniversitesi, Muhakkık Erdebil Üniversitesi, Kerman Tıp Bilimleri Üniversitesi, Erak, Hekim Sebzevari, Lorestan, Razi Kermanşah, Şehit Recai Üniversitesi, Sistan ve Beluşistan Öğretmen Eğitim Üniversitesi en iyiler arasında yer aldı. Bu üniversitelerin de eklenmesiyle dünya sıralamasındaki İran üniversitelerinin sayısı 47'ye yükseldi. Yeni Times sıralamasında İran'ın Şerif Teknik Üniversitesi, İran Tıp Bilimleri Üniversitesi, Tahran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Şehit Beheşti Üniversitesi'nin konumu 100 basamak yükseltildi. Times Uluslararası Sıralama Sistemi ayrıca 2020'de İran üniversitelerinin bilgisayar bilimi, mühendislik ve tıp bilimleri alanlarında en üst sırada yer aldığı bir konu sıralaması yayınladı. Times'in tematik sıralamasına ilişkin bir inceleme, 2021 yılına kadar İran üniversitelerinin önemli ölçüde büyüdüğünü ve daha önce sıralanan tüm alanlarda daha yüksek sıralamalara yükseldiğini gösteriyor.
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Mustafa El-Kazmi Nevruz münasebetiyle Kürt halkını tebrik ettiler. Şafak News'a göre Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Kürt halkı başta olmak üzere Irak halkının haklarını koruyan bir çözümle federal hükümet ile özel Kürt yönetimi arasındaki anlaşmazlığın adil ve yasal olarak çözülmesi çağrısında bulundu. Salih Irakların yapıcı rollerinde güvenini yeniden tesis etmek için halkın taleplerini karşılamasında, yolsuzluk belasının önüne geçirmesinde, bağımsız, güçlü, egemen bir devletin kurulmasında, zamanında şeffaf seçimlerin yapılmasının ve onu her türlü manipülasyondan koruduğunun altını çizdi. Irak Başbakanı Mustafa Kazım idi. Ülkenin birliğine ve demokratik başarılarına olan bağlılığını vurguladı. Hükümetin ekonomik ve sağlık sorunlarının üstesinden gelebileceğini, Irak halkının tüm etnik kökenlerdeki kardeşliğin bir unvanı olacağını umduğunu ifade etti.
Binlerce kişi Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesine dair girişimini protesto etti. İstanbul'u düzenlenen protesto gösterisine binlerce kişi katılırken Ankara ve İzmir'deki katılımlar ise beklendiği gibi görkemli katılım olmadı. İstanbul Kadıköy'de kadın örgütlerinin çağrısı ile düzenlenen gösteriye binlerce kişi katılırken gösteride "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, asla yalnız yürümeyeceksin. Hak, hukuk, adalet, yaşasın kadın dayanışması, susma haykır, haykır eşcinseller vardır" sloganları atıldı. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına ilişkin İstanbul Sözleşmesi 30'a yakın ülkede toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin yasaklanması için yasal olarak bağlayıcı kriterler belirleyen ilk uluslararası anlaşmadır. Avrupa Konseyi anlaşmadan çekilmesinin Türkiye'deki kadınların korunması açısından yıkıcı ve tehdit edici bir haber olduğunu belirterek Türkiye'nin kararını eleştirdi.
Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında söz konusu kararın derin hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi. Amerikan Başkanı Biden'ın Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesinin küresel çapta kadına karşı şiddete son vermeyi amaçlayan hareket için cesaret kırıcı bir geri adım olarak nitelemesinin ardından Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken de sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Blinken paylaşımında İstanbul Sözleşmesi derin bir hayal kırıklığı yaratıyor. Küresel olarak cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmeliyiz ve İstanbul Sözleşmesi gibi araçlar da dahil olmak üzere kadınlar için koruma sağlamalıyız diye yazdı. Amerikan Başkanı Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesini cesaret kırıcı bir geri adım olarak nitelemişti. Biden, Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden ani ve nedensiz ayrılması derin hayal kırıklığıdır ifadesini kullanmıştı.
Milletvekilinin düşürmesi sonrası Türkiye Meclisi'nde adalet nöbeti başlatan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı. Milletvekilinin düşürüldüğü çarşamba gününden bu yana meclisten ayrılmayarak kararı protesto eden HDP eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. HDP'nin yapılan açıklamada, "Türkiye Meclisi'nde adalet nöbetini sürdüren milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu saat 06.30 civarı gözaltına alındı" dendi. HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise 1994'teki utancı 2021'de yaşatanlar ülkeyi uçuruma sürüklüyor. Hala anlayamadılar ki karşılarında giderek çoğalan ve güçlenen milyonlar var denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, yargı kararı okunarak milletvekili düştüğü için mecliste eylem yapan HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şentop, anayasaya göre milletvekili kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin meclise eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen anayasa ve Türkiye Meclisi iç tüzü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı Türkiye Meclisi çatısı altında bir eylemin devamına ve meclisinde terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse milletimizin temsil makamı olan Türkiye Meclisi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır ifadesini kullandı.
Rusya ve Suriye savaş uçakları Türkiye-Suriye sınırı yakındaki terörist grupların sığınaklarını ve gizli mevzilerini hedef aldılar. Suriye muhalefetine yakın medya kuruluşları Rus savaş uçaklarının Türkiye sınırına 2 kilometre mesafedeki Sermeda ilçesindeki Gans tesislerini iki kez hedef aldığını iddia ederek saldırının görüntülerini pazar gecesi yayınladı. Rusya ve Suriye Savunma Bakanlıkları henüz habere yorum yapmadı ve İdlib vilayetinde askerleri bulunan ve bölgedeki Şam muhalefetini silahlı grupları ve teröristleri destekleyen bir ülke olarak Türkiye herhangi bir tepkide göstermedi.
İç krizin ve ülkeyi terk etme talebinin ardından Ermenistan Başbakanı ülkesini terk etmeyeceğini vurguladı. Sputnik Haber Ajansı'na göre Başbakan Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada halkın istemesi halinde her şeye hazır olduğunu ama halihazırda iktidarda ve Ermenistan'da kalmaya devam edeceğini söyledi. Ermenistan Başbakanı hükümetin ve halkın ülkede iç çatışmayı engellediğini sözlerine ekledi. Ermenistan Başbakanı Dağlık Karabağ'da ateşkesi kabul etmekten başka çare olmadığını ve üçlü bir deklarasyonun Rusya-Azerbaycan Cumhuriyeti-Ermenistan imzalanmamasının felakete yol açacağını da kaydetti. Paşinyan, muhaliflerinden kendisini Ermenistan'a ihanet etmekle suçlamasını ise reddetti. Ermenistan, Dağlık Karabağ Savaşı ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile bir barış anlaşmasının imzalanmasının ardından son aylarda Paşinyan karşıtı protestolara sahne oldu.
Terör rejimi İsrail Savaş Bakanı, Başbakan'ın yolsuzluk davalarıyla bağlantılı olarak kovuşturmadan kaçma girişimlerini engelleyeceğine dair söz verdi. Terör rejimi Savaş Bakanı Benny Gantz, Başbakan Netanyahu'nun hükümet ve mali yolsuzluk davalarına mahkumiyetten kaçma planı konusunda uyardı. Benny Gantz, başsavcıyı kovup duruşmayı iptal etmek ne kadar kolay, bu Netanyahu'nun planı. Onu sadece ben ve Knesset'teki Mavi Beyaz Parti durdurabilir dedi. Bu arada Siyonist rejim polisi kendisine karşı 3 adet hükümet ve mali yolsuzluk davası açtı ve son 3 yıldır eski kabine yardımcıları ve bakanlar da dahil olmak üzere çeşitli kaynakları sorguladı. İşgal altındaki Filistin'de yaygın COVID-19 virüsü salgını sebebiyle Netanyahu'nun yolsuzluk davalarıyla ilgili ön duruşmalara birkaç ay ara verildikten sonra Netanyahu'nun mahkemeye çıkmasının ardından süreç 8 Şubat'ta yeniden başlamıştı.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali El-Husi, Birleşmiş Milletleri, ülke kıyılarında daha güvenli bir tankerin onarımını sabote etmeye devam etmekle suçlandı. El-Meyadin haber ağına göre pazar günü attığı tweette bu konuya açıklama getiren Husi, tankerin onarımı ile ilgili anlaşma dışında şartlar getirmeye yönelik Birleşmiş Milletler'in girişimince ısrar etmesi bir tür suç, cinayet, omuz silkme, taşlama ve engellemedir ve petrol sızıntısı durumunda bile bu çevre kirliliğine neden olacaktır dedi. Birleşmiş Milletler ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti geçen yıl Batı Yemen'deki El Hadide limanındaki Safar tankerinin derhal onarılması konusunda anlaşmaya varmışlardı. Safar tankeri El Hadide'deki Ras İsa Limanı yakınında 4 yıldır demirlenmiş durumda ve içinde 1 milyon varilden fazla hafif petrol bulunuyor.
Amerikan donanmasının 5. filosu Makran Denizi ve Umman Körfezi'nde Amerika, Belçika, Fransız, Japon ortak tatbikatı başlattığını duyurdu. Amerikan ordusu pazar günü yaptığı açılmada Makran Denizi ve Umman Körfezi'nde söz konusu tatbikatla ilgili haber verdi. Donanma 5. filosu Arap Denizi Egzersiz Grubu isminin seçildiği tatbikata 4 ülkenin gemilerinin katılacağını duyurdu. Tatbikatta Fransız uçak gemisi ve Amerikan donanmasına ait amfibi hücum gemisinin yanı sıra Belçika donanmasından da gemiler bulunuyor.
Amerika Birleşik Devletleri'ne girmeye çalışan yasa dışı göçmen sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Ülkede tutulan refakatsiz yasa dışı göçmen çocuk sayısı ise 15.500'e çıktı. Amerika'nın Meksika sınırındaki eyaleti Texas'taki gözaltı tesislerinde son zamanlarda ülkeye girmeye çalışan yasa dışı göçmenlerdeki artış nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. CBS'te yer alan haberde en fazla 72 saatte gözaltılar için tasarlanan gümrük ve sınır koruma birimine ait tesislerde 5000 civarında refakatsız göçmen çocuğun ortalama 136 saat tutulduğu bilgisine yer verildi.
Amerikan Başkanı Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik aşağılayıcı sözlerinin ardından Amerikan halkı Rusya'daki Rus Büyükelçiliğine çok sayıda özür mektubu gönderdi. Amerikalılar mektuplarında Biden'ın Putin hakkındaki aşağılayıcı sözlerini utanç verici olarak nitelendirdiler ve Rusların onun tüm ulus adına konuştuğunu hissetmesini istemediklerini söylediler. Bu arada Amerikan istihbaratının 2020 Amerikan başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi olduğuna ilişkin raporu yayımlamasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artmış. Biden verdiği röportajda Putin'in bedel ödeyeceğini ve bir katil olduğunu söylemişti. Bu arada Rus TASS haber ajansı Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'un Moskova'ya geldiğini aktardı. Havalimanında açıklama yapan Antonov, yapılacak çok işimiz var ancak iletişim kanallarının açık tutulmasının Amerikalıların da önceliği olduğundan şüphem yok dedi.
Amerika'daki kongre baskısının ardından hesapları kapanan eski Amerikan Başkanı Donald Trump, kendisine ait bir platformla sosyal medyaya geri döneceği bildirildi. Trump'ın 2020 başkanlık kampanyası sözcüsü ve danışmanı olan Jason Miller verdiği mülakatta Trump yaklaşık 2 veya 3 ay içinde sosyal medyaya geri dönüyor dedi.
Ve son haberimiz, koronavirüse karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucusu Profesör Doktor Uğur Şahin, aşılama programları yavaş ilerlese de yaz aylarında Avrupa genelinde yaz sonuna kadar karantinaya ihtiyacımız olmayacak dedi. Öte yandan Almanya'da son 24 saatte 13.733 kişiye COVID-19 teşhisi konuldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Türkiye ve Amerika'nın Doğu Akdeniz'deki ortak deniz tatbikatı etrafında. Türkiye ve Amerika'nın farklı alanlarda, özellikle de Doğu Akdeniz bölgesinde hidrokarbon enerji kaynaklarının kullanılması ve çıkarılması, Rusya ile silah alımı hususundaki anlaşmazlıkları ve ihtiraflarına rağmen Ankara ve Washington'un askeri ortak işbirlikleri başlamıştır. Bu bağlamda Türkiye Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri birimleri ile Amerikan Eisenhower uçak gemisi görev grubu Akdeniz'de ortak eğitim icra ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. TCG Gemlik Fırkateynimiz tarafından Amerika'ya ait Eisenhower uçak gemisi görev grubu ile Doğu Akdeniz'de 19 Mart 2021'de eğitimler icra edildi. Gerçekte Türkiye ve Amerika Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz bölgesinde ortak bir tatbikat düzenlediler. Halbuki bu deniz tatbikatının tarihi 16 Mart olarak belirlenmişti. Türkiye-Amerika ortak askeri tatbikatları Doğu Akdeniz'deki ortak Kıbrıs ile Yunanistan'ın askeri tatbikatlarını sürdüğü sırada gerçekleşti. Fransa ve İtalya'da Yunanistan ve Kıbrıs ile ortak askeri tatbikatlara katılmak üzere Doğu Akdeniz'e asker ve deniz teçhizatları göndermişlerdi. Bununla birlikte uluslararası toplumun ihtilafların barışçıl çözümüne yönelik çağrısına ve iki tarafın diyalog ve müzakere hazır olduğunu bildirmesine rağmen Doğu Akdeniz'deki durum gerginliğini koruyor. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'ya üye iki ülke olan Türkiye ve Yunanistan, Salı ve Çarşamba günleri ayrı ayrı deniz tatbikatları gerçekleştirdiler. Bu girişimlerin tümü Doğu Akdeniz'deki çalkantılı durumu gösteriyor. Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta, Amerika'nın Türkiye ile aynı safta yer alması ve bu ülke ile Akdeniz'de ortak askeri tatbikatlar düzenlemek istemesidir. Halbuki Amerika, Yunanistan ve diğer Avrupa hükümetlerinin müttefiği olarak Türk hükümetinin Doğu Akdeniz'de petrol arama ve çıkarma işlemlerine karşı çıkıyor ve defalarca aleyhinde açıklamalar yapmıştır.
Bu bakımdan da Türk uzmanları Türkiye'nin Akdeniz'den çekilmesinin imkansız ve pratik olmadığını düşünüyorlar. Özellikle de Yunanistan, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail rejimi Akdeniz'de Türkiye'ye karşı beşli koalisyon kurarak hedefleri Türkiye'nin geleceğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bağlamda Türk medyasına konuşan emekli general, siyasi ve askeri uzmanı Türk Genelkurmayı eski istihbarat başkanı İsmail Hakkı Pekin şöyle düşünüyor. Türkiye'nin faaliyetleri Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gazla sınırlı değildir. Esasen Türkiye'nin geleceğiyle ilgilidir. Türkiye-Libya ilişkileri Ankara'ya karşı oluşan cephe ve koalisyonun etkisiz hale gelmesine neden olacaktır. Bu bir işbirliğinde başarılı olması Akdeniz, Avrupa ve Afrika'da istikrarın sağlanmasında da etkileyici olacaktır. Şimdiye dek Amerika'nın desteğini alan Doğu Akdeniz'deki beşli koalisyon ile Türkiye arasındaki anlaşmazlığın yanı sıra Amerika'da Türkiye'nin Rusya'dan silah satın almasından endişe duyuyor. Beyaz Saray yetkilileri ve NATO askeri örgütü üyeleri tarafından şiddetle protesto edilen S-400 füze sisteminin Rusya'dan satın alınması konusu Türkiye-Amerika ilişkilerine de çatışmanın eşiğini getirmiştir. Amerika hükümeti son hamlesinde Türkiye'yi şu şekilde tehdit etti. Türkiye Rusya'dan S-400 satın almayı bırakmazsa en son F-35 savaş uçaklarının ülkeye satışını erteletmek veya iptal etmek veya katsa yaptırım yasası kapsamında yaptırımına uygulamak mümkün olacaktır. Bu koşullar altında Amerika donanmasının Doğu Akdeniz'de Türk donanması ile ortak tatbikatlara katılması, Amerika'nın askeri ilişkiler başta olmak üzere tüm alanlardaki politikalarındaki çifte standartlarından kaynaklanmaktadır. Ancak siyasi uzmanlara göre Türkiye'nin Yunanistan ve Batı ile ilişkilerinde yaşanan kriz yoğunlaşıyor gibi görünse de kuşkusuz kapsamı tarafların karşı karşıya gelecek boyutta da olmayacaktır. Bu bağlamda ara sıra sulhların durulacağı söylenebilir.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ermenistan'daki siyasi gelişmeler etrafında. Ermenistan'da halkın başbakan Nikol Paşinyan'ın görevden uzaklaştırılması doğrultusundaki protestoların devam etmesiyle 20 Haziran günü erken parlamento seçimleri günü olarak açıklandı. Bu bağlamda Ermeni Ulusal Parlamentosu oturumunda Başbakan Paşinyan'ın erken parlamento seçimleri yapılıncaya kadar görevine devam edeceğini vurguladı. Bu konuda Ermenistan Ulusal Parlamento Başkan Vekili Alen Simonyan şunları söyledi. Paşinyan, erken parlamento seçimlerinin yapılacağı 20 Haziran 2021 tarihine kadar başbakan olarak görevini sürdürecek. Paşinyan hükümetinin Ermenistan Başbakanı devirmeye muhalefet etmesine rağmen Erivan'da geniş çaplı muhalefet protestoları sonunda Ermenistan Başbakanı'nı erken seçim çağrısı yapmaya zorladı. Muhalefet grupları Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile olan Dağlı Karabağ ihtilafında Ermenistan'ın yenilgisinden Nikol Paşinyan hükümetini sorumlu tutuyor. Bu konuda Avrasya konusunda uzman olan İranlı Ramin Aryan Rad şöyle diyor. Erivan hala rahat uyuyamıyor. İstikrarsızlık kabusu Erivan'ı gölgede bıraktı. Siyasi literatürde Sovyetler Birliği'nde homojen bir nüfusa sahip en istikrarlı cumhuriyetlerden biri olan bir ülke şimdi günlük protestolar ve dizginsiz bölünmelerle boğuşuyor. Mevcut durumda ve Ermenistan Anayasası'na yapılan son değişikliklere göre Ulusal Parlamento'nun çoğunluk oyuyla atanan bu ülkede başbakanlık görevi ön planda olduğu aşikardı. Zaten bundan dolayı Paşinyan Ermenistan Başbakanı olarak Cumhurbaşkanı ve Erivan hükümetinin diğer yetkililerinin rızası olmadan Rusya Devlet Başkanı Putin'in ara buluculuğuyla Dağlı Karabağ Barış Anlaşması'nı imzalamıştı.
Bu gerçekler ve Ermenistan Başbakanı'nın özel konumu ise göz önüne alındığında Ermeni siyasetçiler parlamenter sistemin muhalifleri haline geldi ve iktidarı bir kişiden almaya çalıştıkları görülmektedir. Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasının ardından birçok Ermeni siyasetçi Ermenistan'daki anayasal değişikliklerinin ve başkanlık sisteminin parlamenter sisteme dönüştürmesinin Dağlık Karabağ Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devretmek için planlanan bir komplo olduğuna inanıyorlar. Nikol Paşinyan, Nisan 2018'de Sarkisyan'a hayır sloganı ile Ermenistan'da iktidara gelen ilk Ermeni siyasetçi oldu ancak muhalefete göre bu sınavda başarısız kalmıştır. Ülkenin siyasi işlerine gazetecilik ve parlamento üyeliği ile başlayan genç Ermeni siyasetçi kısa bir süre sonra Ermenistan'ın son cumhurbaşkanı ve eski başbakanı Seyyid Sarkisyan'dan da sonra onu devirerek iktidara geldi. Bundan önce de Ermenistan Cumhurbaşkanı olarak da Robert Koçaryan Ermenistan'da arka arkaya iki dönem siyasi iktidara gelmişti. Aslında Koçaryan ve Sarkisyan Dağlık Karabağ'da doğmuş iki Ermeni Cumhurbaşkanı neydi ve Ermenistan'ın siyasi gücünün de başında toplam 20 yıl geçirmişlerdir. Ancak iki hafta içinde Paşinyan, Ermenistan halkının çoğunu Erivan'daki Karabağ hükümetini devirmek ve eski Ermeni hükümetinden de iktidarı geri almak için halkı seferber etmeyi başardı. Ermenistan'daki mevcut durumun ve Ermenistan'daki mevcut krizin genel bir değerlendirmesini yapmamız gerekirse, Ermeni halkının bir kez daha ona güvenmeyeceği ve Ermeni Ulusal Parlamento Meclisi'nde tercih ettiği temsilciler için oy kullanmayacakları sürenebilir. Aslında Nikol Paşinyan'ın varlığının sürmesi ve Ermenistan hükümetinin seçimi kazanması olası bir ihtimal olarak olmayacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 8 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 22 Mart 2021 Pazartesi. Müzik 58 yıl önce böyle bir günde Hicri Şemsi 2 Ferverdin 1342'de İran'da Şah rejiminin güvenlik güçleri İran'ın Müslüman milleti ve alimleriyle düşmanlıklarının devamında İslami hareketin en önemli merkezlerinden biri olan Kum'un Feyziye Dini İlimler Merkezi'ne baskın düzenledi. Şah rejimine bağlı güvenlik güçleri söz konusu barbarca baskında çok sayıda din adamını ve talebeyi darp etti. Bazılarını da şehit düşürdü. Bu olay 15 Ordat 1342 kıyamının yaşanmasına neden oldu ve sonunda İslam İnkılabı Hicri Şemsi 1357 yılında zafere kavuştu. ...39 yıl önce böyle bir günde Hicri Şemsi 2 Ferverdin 1361'de İran'da İslam ordusu Saddam ordusunun tecavüzünü def etmek üzere Büyük Fethul Mubin harekatını başlattı. Yıldırım hızıyla gerçekleşen bu harekatta İranlı mücahitler ülke topraklarının önemli bir bölümünü Saddam ordusunun işgalinden kurtararak önemli stratejik noktaları geri almayı başardı. Bu harekatta 25 bin kadar Iraklı saldırgan asker helak edildi ve 15 bini de esir alındı. İran silahlı güçlerinin Fethülmübin askeri operasyonunda şanlı zaferler elde etmesinin ardından İmam Hümeyni onlara gönderdiği mesajda bu operasyonun önemine vurgu yaparken şunları buyurdu. Ben üstünde Yüce Allah'ın elinin bulunduğu sizin çok güçlü elinizi uzaktan öpüyorum. Bugün 22 Mart 2004'te Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın önde gelen lideri ve Filistinli mücadeleci din alimi Şeyh Ahmet Yasin terör rejimi İsrail tarafından infaz edildi. Yasin Gazze şeridindeki bir camide sabah namazını ikame etmesinin ardından soykırımcı rejim İsrail'in helikopterlerinin hedefi oldu ve 10 Filistinli ile birlikte şehit düştü. Şeyh Ahmet Yasin 1938'de işgal altındaki topraklardaki bir köyde dünyaya gelerek soykırımcı rejim İsrail aleyhindeki geniş mücadelesine lise eğitimi döneminde başladı ve birkaç kez tutuklandı ve hapse atıldı. Şeyh Ahmet Yasin 1987'de birkaç Filistinli arkadaşıyla birlikte Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ı kurdu ve 2 yıl sonra bir kez daha tutuklandı ve ömür boyu hapse mahkum oldu. Nihayet bugün 2004'te şehit düştü. Bugün Hicri Kameri 8 Şaban 561'de Hicri Kameri 6. yüzyılda yaşayan Müslüman muhaddis, eczacı ve botanik İbni Rumiye Endülüs'te dünyaya geldi. İlk eğitimini bitirdikten sonra hadis bilimini kendi dönemindeki muhaddisler ve bilim adamlarından öğrenen İbni Rumiye, dini ilimlerle birlikte botanik dalında araştırmaya başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Özel Programı.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 1400 yılını ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Nevruz Bayramı'nın tarihine ve ortaya çıkış sürecine kısaca göz atmak istiyoruz.
İranlı kavimlerin tarihi Nevruz Bayramı oldukça derin mazilere dayanan bir gelenektir ve üzerinden asırlar geçmesine karşın hala ilk günkü kadar canlı ve aktif bir şekilde kutlanır. Eğer her şeyi gerçek görünüşüyle görmek istersek, insanın geçmişini şimdiki hali gibi idrak etmeliyiz. Nitekim bu yüzden geçmişte söz konusu olan mitolojileri ve abideleri idrak etmek zaruri sayılır.
Aslında günümüzde dünya halkının birçok geleneklerinin kökleri geçmişe dayanır ve uzun yıllar insanlara ve düşüncelerine eşlik ederek gelişmiştir. Yaklaşık 2500 yıldır İran milletinin kültürünün bir parçası olan ve onlara eşlik eden İran geleneklerinden biri Büyük Nevruz Bayramı'dır. Nevruz Bayramı uzun yıllardır İran milletinin evlerine tanıdık bir misafir gibi girer ve beraberinde neşe ve mutluluk getirir.
Nevruz Bayramı tüm engebeli ve inişli çıkışını tarihine karşın günümüze dek gelmeyi başarmış ve İran halkının hangi inançtan ve ırktan olursa olsun yüreğinde yer edinmiştir. Bazı kaynaklarda belirtildiği üzere Nevruz Bayramı eski İran halkının inançlarında kökü bulunan ve binlerce yıl önce kutlanan bir bayramdır. Nitekim bu bayram İran mitolojileri ve efsaneleriyle bütünleşmiştir. Bu yüzden Nevruz Bayramı'nı anlatmaya geçmeden önce mitoloji ve efsane gibi tabirlere biraz açıklık getirmek istiyoruz.
Yabancı bir sözcük olan mitin anlamı nedir? Aslında bu sözcüğü birçok kez duymuş, birçok kez de kullanmışızdır. Bazı uzmanların tanımladığına göre günümüzde mit olarak adlandırılan şey, insanların yeryüzüne ayak bastığı ilk günlerle, yani insan hala birçok doğal fenomeni ve birçok doğal fenomenin sebebini çözemediği dönemle ilgilidir. O dönemlerde insanlar açıklayamadıkları bu tür durumlara hayal gücü ve düşüncelerine dayanarak daha sonraki dönemlerde kutsal değerler olarak ortaya çıkan ve insanların inanmaya başladığı bir şeyler uyduruyor, böylece mitler ortaya çıkıyordu.
Bu arada daha sonraki dönemlerde mitlerin kutsallığı kaybolup yerini başka değerlere ve inançlara bıraktığında söz konusu bazı mitler unutulup gidiyordu. Bu tür mitler sosyal değerlerini kaybettikten sonra ise halk arasında efsane olarak yayılıyordu. Bu arada bazı mitlerin yeniden canlanabildiği ve daha sonraki dönemlerde yeniden hayata geçtiği de belirtilmelidir. Bu tür mitlerin en önemli olanlarından biri Nevruz Bayramı'dır.
Nevruz'un ortaya çıkışı hakkında çeşitli rivayetler bulunmakta. Ancak kesin olan şey Nevruz'un mevsim değişikliği ile ilgili olduğudur. Eskiden İran takvimi ay temelindeydi. Fakat bu durum bayramların ve şenliklerin düzenlenmesinde bazı sıkıntılara yol açıyordu. Daha sonraları ve Selçuklu Kralı Melikşah döneminde takvimin değiştirilmesiyle beraber Nevruz Bayramı ilkbahar mevsimiyle uyumlu hale geldi. Geçmişte mevsimlerin süresi eşit değildi ve çeşitli kaynaklarda mevsimleri sınıflandırmak için çeşitli sınıflandırmalardan söz edilmişti. Ancak bu sınıflandırmaların arasında bir tanesi eski İran'da yaratılış mitolojisiyle örtüşmektedir.
Eski İran halkı yılı eşit olmayan 6 bölüme bölüyordu ve her bölümün başında Ahura Mazda'nın yeni bir dünyanın veya varlığın ön örneğini yarattığına inanıyordu. Örneğin gök, su, yer, bitki, faydalı hayvanlar ve insan gibi eski İranlılar Ahura Mazda bu işi 6 eşit olmayan aralıklarla ve bir yıl boyunca yaptığına inanırdı ve böylece bu inanç eski İran halkı için her dönemin başlangıcı Gahimbars dedikleri bayram gibi kutlama bahanesi oldu. Bu bayramlarda halk Ahura Mazda'yı takdir ediyor ve yarattığı güzellikler için şükranlarını sunuyordu. Her Gahimbars ise 5 gün sürüyordu. Bu arada Gahinyar'ın İran'ın manevi mirası olarak kayda geçtiği de belirtilmelidir.
Eski İran'da yılın son bayramı insanın yaratılış yıl dönümüne denk geliyordu ve buna göre Nevruz Bayramı'ndan İran mitolojisinde insanın yaratılış yıl dönümü olarak da söz ediliyor. Bu inanca göre büyük yaratan için en aziz mahluk insandı. Bu yüzden yıl dönümü daha muhteşem bir şekilde kutlanması gerekiyordu.
Ancak bu anlatılardan başka birçok efsanede Nevruz Bayramı İran'ın eski mitolojik kralı Cemşit döneminde gündeme geldi ifade ediliyor. Bu rivayetlere göre İran'ın mitolojik kralı ve Pişdadi hanedanından olan Cemşit Nevruz'da kraliyet tahtına oturdu. Cemşit dinini yeniledi ve bunu Nevruz'da yaptı. Pişdadi krallığı İran'ın ilk mitolojik krallığıdır ve Firdevsi'nin Şehname adlı büyük eserinde de adı geçmiştir.
Bir başka rivayete göre şeytan bereketi yok etmişti. Öyle ki insanlar yemekten ve içmekten doyamaz olmuştu. Şeytan rüzgarın esmesine engel olmuştu. Öyle ki ağaçlar kurumuş, dünya yok olma eşiğine gelmişti. O sıralarda Cem ya da Cemşit, Tanrı'nın emri üzerine şeytanın ve izleyenlerinin mekanına gitti ve onlarla çarpıştı. Ve bu felakete son verdi. Ve dünyaya geri döndüğünde bu zaferin bereketi sayesinde güneş gibi parlıyor ve etrafa nur saçıyordu. Bu duruma hayret eden halk yeni gün anlamına gelen Nevruz diye haykırmaya başladı. Aslında Nevruz bayramı ile Kral Cemşid'in bağlantılı oldukları hakkında birçok efsane söz konusudur. Ki zamanımız kısıtlı olduğu için sadece iki örneğini beyan etmekle yetinmek zorunda kaldık.
Evet, sohbetimizin başında da belirtildiği üzere Nevruz Bayramı 2500 yıldır İran milletinin kültürünün bir parçası olan ve onlara eşlik eden İran geleneklerinden biri ve yaşamlarının ayrılmaz parçasıdır. Nevruz Bayramı'nın Hahameneşi ve Eşkani İmparatorlukları döneminde nasıl kutlandığı hakkında elimizde pek fazla bilgi bulunmuyor. Sadece bazı tarihi rivayetlerde de ve belgelerde Nevruz Bayramı Hahameneşi döneminde kutlandığından söz ediliyor.
Bir rivayete göre Hahameneşi İmparatoru Kuroş, Babil'i fethettikten sonra oğlu Cambuciye'yi Nevruz Bayramı'nda Mezopotamya'nın kralı olarak açıkladı. Öte yandan İran'ın tarihi tahtı Cemşit Sarayı her yıl Nevruz Bayramı'nın kutlandığı mekan olduğu belirtiliyor. O yıllarda Hahameneşi İmparatorluğun egemenliği altında bulunan birçok milletin temsilcileri bu mekanda bir araya gelerek imparatora hibelerini sunuyordu. Söz konusu temsilciler bu muhteşem binanın basamaklarından çıkmak ve sarayın kapılarından ve büyük duvarlarından geçmenin ardından Yüzsütun adlı köşke girerdi.
Taht-ı Cemşit duvarlarında arslanla boğa arasındaki savaşı yansıtan kabarık nakış ilkbaharın kış mevsimine galibiyetinin temsil ediyordu. Zira arslan güneşi ve boğa yağmuru temsil ediyor. Bu kabarık nakış İran'da mevsimlerin değişmesiyle ilgili yıllık şenliğin yapıldığını gösteriyor ve bu şenliğin Nevruz Bayramı olduğu anlaşılıyor.
Tüm tarihi mitolojiler ve rivayetler Nevruz Bayramı yenilenme ve değişim ve doğanın yeniden doğuşuyla ilgili olduğunu gösteriyor. İlkbahar ekinoksu Yerkürenin iki ekinoksundan biridir ve her yıl sadece bir kez yaşanır. Öteki ekinoks sonbahar ekinoksudur. Yerkürenin kuzey yarım küresinde bahar ekinoksu, güney yarım kürede sonbahar ekinoksuna denk gelir. Böylece tarihi Nevruz Bayramı kuzey yarım kürede yeni yılın başlamasıyla birlikte başlar.
Nevruz Bayramı asırlar boyu ve tüm siyasi ve sosyal değişimlere karşın eskisi gibi ayakta kalmış ve adeta bir köprü misali İran milletini zengin ve gani kültürü ve tarihiyle bütünleştirmiştir. Nitekim İran halkı hangi etnik gruptan, ırktan veya inançtan olursa olsun Nevruz Bayramı'nda bir araya gelerek bu tarihi ve milli bayramı kutlar. Nevruz Bayramı insan ve doğanın yeniden doğuşunun habercisidir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bir sonraki sohbetimizde Nevruz'un mitolojilerini ve efsanelerini, ayrıca bu bayramın Sasaniler döneminde ve İslami dönemde nasıl kutlandığını gözden geçireceğiz.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 1400 yılını ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın 3. bölümünü dinlediniz.
Mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Su Günü.
Muhterem dinleyiciler, Dünya Suyu Günü'ne özel programımız ile beraberiz.
Bu bağlamda suyun hayatımızdaki değeri ve işlevini ele almaya çalışacağız.
...2021 yılında Uluslararası Su Günü sloganı suya değer biçilmesidir. Acaba su evimizde, ailevi, mesleki, kültürel, sağlık ve çevresel hayatımızda ne tür bir öneme sahiptir? Evde, okulda ve iş yerinde su, sağlık ve keramet ve yararlı anlamına gelebilir. Kültürel ortamda ve dini ve ruhani ortamda su yaratan, halk ve nefis ile bağlantı anlamına gelebilir. Doğal mekanlarda su, barış, düzen ve koruma anlamına da gelebilir. Şimdi de sohbetimizin devamında suyun farklı ve çeşitli değerlerine göz atmak istiyoruz.